Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, uzun bir ara verdik Kırk Ambar programına. Tekrar başlama kararı aldık programımıza. Gerek dinleyicilerimizden gelen istekler, gerekse Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey'in kıymetli görüşlerini, kıymetli değerlendirmelerini siz saygıdeğer dinleyicilerimizle buluşturmayı niyet ettik ve Kırk Ambar programımıza tekrar başlamaya karar verdik. Bu manada hem bizler için hem de siz kıymetli dinleyicilerimiz için Kırk Ambar programımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bendeniz Ali Can. Bundan sonra her hafta salı günleri saat 19'da Kırk Ambar programımızla beraber karşınızda olacağız. Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey'in değerlendirmeleriyle Kırk Ambar programımızı muhtelif konularla size ulaştırmaya çalışacağız efendim. Bizim programımızın birçok konusu oluyor. Kültürden siyasete, eğitime, bir takım medeniyet değerlerimize kadar. Bugüne kadar yaklaşık 150 program icra ettik ve bu başlıklar altında ve bunların alt başlıklarıyla alakalı birçok konuda burada değerlendirmelerde bulunduk. Bundan sonra da bu minval üzere devam etmeyi istiyoruz. Yine bir takım toplumsal olaylar, sosyal konular, kültürel konular, eğitim konuları, değerlerimizi, insanımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi ilgilendiren konuları burada Kırk Ambar programımıza konu edineceğiz, mesele edineceğiz ve bunun üzerine konuşacağız efendim. Bizim programımızın bir diğer özelliği de aktüel konuları sosyoloji formasyonuyla, bir takım sosyolojik değerlendirmelerle gündeme getirmemiz, bu formasyonla ele almamız. Ben bugün kıymetli hocama bunu da sormak istiyorum. Yani bizim programımızın usulü, metodolojisi hakkında kendilerinden bir değerlendirme de istirham edeceğim. Onun dışında 6 Eylül tarihinde Profesör Doktor Şerif Mardin'i kaybettik. Türkiye'nin tanınmış önemli sosyal bilimcilerinden birisiydi Şerif Mardin. Şerif Mardin'i konuşacağız. Ardından üniversiteyi konuşacağız. Türkiye'de bu yıl 322 bin kontenjan boş kaldı üniversitelerde, fakültelerde. Üniversite popülaritesini yitiriyor mu? Üniversite eğitimi artık özgünlüğünü yitirdi mi? Talep görmüyor mu? Bu manada bu konu etrafındaki meseleleri konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok sağ olun.
Programımız tekrar hayırlı olsun. İnşallah. Hem bizlere hem kıymetli İnşallah. Dinleyicilerimize. Hocam az önce de beyan ettim. Bizim programımızın birçok konusu var. Sizinle yaklaşık 150 program çekim yaptık burada. Kıymetli evet. dinleyicilerimizle buluştuk. Birçok konuyu paylaştık sizin değerlendirmelerinizle. Kırk Ambar programını belki ilk defa dinleyenler var. Dinleyicilerimizin arasına yeni insanlar katıldı ya da katılacak. Nasıl değerlendirirsiniz Kırk Ambar evet. programını? İsterseniz adından yola çıkarak muhtevası, metodolojisi, usulü nedir bizim programımızın? Onunla başlayalım hocam.
Çok teşekkürler. İnşallah bu program hayırlı olur, hayırlara vesile olur. Kırk Ambar tabii özellikle bizim kültür tarihimizde bir çeşitlilik vurgusuyla öne çıkar. İçinde farklı besleyici ürünler taşıyan bir dünyayı anlatıyor. Bunu biz düşünce ve kültür hayatına transfer ettiğimizde bizim farklı renkler, farklı meşrepler, farklı entelektüel beslenme kaynaklarıyla hemhal olmamız manasına geliyor. İnşallah biz de kendi medeniyetimizde, kendi mirasımızda, bugünkü dünyada etkilenerek fikri bir takım güzellikleri bugüne aktarmaya, bugün onları konuşmaya ve toplumla paylaşmaya vesile oluyoruz. Bunun için aslında yola çıktık. Kırk Ambar'dan maksadımız bu. Çok çeşitli beslenme kaynaklarımız var. Bunlardan yararlanalım, bunlardan beslenelim. Bunlarla kendimize, dünyaya, topluma, insanlarımıza bir güzellik katmaya çalışalım. Bir evet. bereket olsun, bir muhabbet olsun. Bilgi salt düzeyde kendi başına bir anlam taşımaz. Bilgi hayıra hizmet ederse, hayır için varsa insana, topluma, kendi dünyasına, o zaman bilgi anlamlıdır. O nedenle bizim büyük arifimiz Yunus Emre, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diye başlıyor. Dolayısıyla önce kendini bilmek, toplumu bilmek, dünyayı bilmek. Ama bütün bu bilmeler neden? Yani yine arifimizin dediği gibi divanında, asıl olan dosttur. Yol dosta gittiği müddetçe önemlidir. Yolun kendi başına bir önemi
bir
yok.
Bir önemi yoktur.
Bilginin de aslında kendi başına bir önemi yok yani.
Bizi nereye ulaştırdığı,
ulaştırdığı önemli.
Bizi
dosta götürüyor mu? Bizi hakikate götürüyor mu? Bizi toplumun meselelerini bir nebze de olsa çözme konusunda bize katkı sağlıyor mu? Bu önemli. Bizim de temel çıkışımız bu. İnşallah bu çıktığımız anlayışa bağlı kalarak bu programlar hayırlı olur, faydalı olur, hizmet eder diye düşünelim. Bir yönüyle tabii biz bu programı yaparken dediğiniz gibi sizin de belli bir bakış açısını benimsiyoruz. Bu bahsettiğimiz açıklamalarla birlikte biraz daha somutlaştırmak gerekirse bizim duruş noktamız, evet, sosyolojiyle konuşmak, sosyolojiyle Türkiye'ye bakmak, dünyaya bakmak, Müslümanlara bakmak ve bu bilimi müktesebatından yararlanmak. Ne kadar sosyoloji Avrupa'dan çıktı deniliyorsa denilsin, bizim için sosyoloji cem olmanın varlığını araştırmaya, anlamaya yönelen bir bilimdir. Bizim için cem Allah'ın bir sıfatıdır. Cem olmak, toplum olmak, Allah'ın cem sıfatının tecellisi demektir. Allah'ın içtimai tecellisini araştıran bilimdir bizim için sosyoloji. Hiçbir zaman seküler değildir. Dünyevi boyutu var ama ontolojik olarak temelde ilahi olanla yakındır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sadece Araf suresinde birçok toplumla ilgili uyarılarla karşılaşıyoruz. Yani akleden toplumlardan bahseder, sapan toplumlardan bahseder. Dolayısıyla Kur'an'ın hitabında da işte ehil, yine ehli kitap, işte ondan sonra cennet sahabe, cennet toplumu, cehennem toplumu, hayvanlar toplumu, bütün buralarda çıkış noktamız olan kitabımızda baktığımız zaman toplumu Allah'ın da temel alarak bir takım meseleleri bize göstermeye çalıştığını anlıyoruz. Biz de toplumu temel alarak ve Rabbimizin bu bize gösterdiğine bakarak hareket ettiğimizi düşünüyoruz.
Evet.
Burada yanıldığımız durumlar da oluyor elbette. Amacımız önemli. Biz burada yine bu konuları, yani bu sosyolojiden bakarken Türkiye'nin siyasi meseleleri üzerinde duruyoruz. Ama bu siyasi meselelerini magazinel bir biçimde değil, buna biraz daha fikriyat katarak, biraz daha derinlik katmaya çalışarak, kültürel boyutlarıyla beraber tartışıyoruz.
Görünenin arkasından bakmaya çalışıyoruz.
Bakmaya çalışıyoruz. Kültür, siyaset kadar kültür meseleleri üzerinde duruyoruz.
Evet.
Bunları tartışıyoruz. Yine üçüncü olarak fikir meselelerini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Aslında biz tartıştığımız bütün konulara bir yönüyle fikri açıdan bakıyoruz. Fikri açıdan yaklaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bir, evet, hem tanıtma var, anlama var. Olayı anlamak, tanımak çabası var. Ama aynı zamanda eleştirel bir tutumumuz var. Kritik yöntemi kullanıyoruz. Ona başvuruyoruz. Bunu yaparken de reddiyecilikten uzak durmaya çalışıyoruz. Reddiyecilik bence büyük oranda haricilik unsurlar taşıyan bir şey. Mümin iman edendir, teslim olandır. Dolayısıyla reddiyeci kimliğiyle değil, daha çok teslim olma kimliğiyle öne çıkar. Ama aynı zamanda Allah, akledin, düşünün, düşünmüyor musunuz? Bizi kritiğe davet eden bir Allah'ın bir iradesi var. Biz de bunu önemsiyoruz. Kucaklayıcı olmak önemli. Sadece eleştirmek, sorunlara yoğunlaşmak değil. Bu kritiği yaparken amaç yanlışlıklarımızı görüp onlardan uzaklaşmak ve yeniden cem olmaktır.
Evet.
Asıl olan vahdette olmaktır, cem olmaktır. O nedenle kucaklayıcı olmak önemli. Yani işte mezhepleri tartışırken mezhepleri birbiriyle çatıştırmak amacından uzak durmak gerekiyor. Mezhepler etrafında ortaya çıkan Müslümanların problemlerine ışık tutma çabasında olmak ve Müslümanları bunlardan uzaklaştırıp İslam'ın birliği, vahdeti, itaati etrafında yeniden bütünleştirmek aslında. Ehl-i sünnet dediğimiz zaman da budur bir yönüyle. Bir yönüyle değil, tamamıyla bu aslında. Müslümanları mezhepler etrafındaki çatışmalardan, bunalımlardan çıkarıp onları bir dini toplumsal sözleşme etrafında bütünleştirmektir aslında. Yine biz tarihi mirasımızı, İslam medeniyetini, İslam düşüncesini referans alarak sadece konuşmuyoruz. Çağdaş döneme de bakıyoruz. Çünkü biz çağdaş dünyada yaşıyoruz. Biz imtihanımızı çağdaş dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla imtihanımızın gerçekleştiği mekan, gerçekleştiği asır çağdaş asırdır, çağdaş mekandır. Sınırımız budur yani. Bunların üstüne çıkamayız. Dolayısıyla bu çağımızı tanımak, bilmek, Akif'in deyimiyle idrak etmek önemli. Ve bu idrak içinde kendi mirasımızı temsil edebiliriz, onu yaşayabiliriz. Bunu tümüyle reddederek, bunu tümüyle dışına çıkarak var olmak zor. Genel olarak benimsediğimiz bu programda yöntem bunlar açıkçası. Genel tutumumuz bu.
Evet, inşallah bu usul ve metodoloji sizin de beyan buyurduğunuz gibi bizi hayra, iyiliğe ve güzelliğe götürür, taşır hocam. Hocam bugün ilk olarak Şerif Mardin'i konuşalım istiyorum ben. 6 Eylül'de vefat etti Şerif Mardin. Biz de sosyal bilimlerin en büyük birkaç isminden birisi kabul ediliyor. Dünyada sosyal bilim çevrelerinde onun kadar tanınmış, onun kadar referans yapılan başka bir sosyal bilimcimiz de yok. Ya birkaç tane var. Onlardan birisiydi Şerif Mardin. 90 yaşında vefat etti. Geride birçok eser bıraktı, birçok tartışma da bıraktı. Kendisini muhafazakar, modernist olarak nitelendirdiği özellikle söylendi ölümünden sonra. Bunu kaç röportajında dile getirmişti, ben de hatırlıyorum. Tabii biz onu biraz, daha doğrusu hani sosyal bilimlerle akademi seviyesinde ilgilenmeyen insanlar 2007 yılındaki mahalle baskısı tabiriyle tanıdı. Onu birazdan size ayrıca soracağım, konuşacağız. Ölümünün arkasından genelde iyi niyet, iyi dilekler, katkıları dile getirildi. Bir takım eleştiriler de var. Ben onları da birazdan size soru olarak yönelteceğim. Ama siz de bir sosyolog olarak Şerif Mardin'i bir değerlendirirseniz, sizin fikir dünyanızda nereye tekabül ediyor Şerif Mardin? Ülkemiz için, ülkemizdeki sosyal bilimlerin gelişmesi açısından, sosyal bilim metodolojisinin gelişmesi açısından neye tekabül ediyor ve demin de ifade ettim, dünyada da referansta bulunulan birkaç sosyal bilimcimizden birisi. Evet. Bu manada bizim dünyaya açılan yüzümüz açısından baktığımız zaman orada da neye tekabül ettiği de önemli. Hı-hı. Yani bu referanslarda Batılılar bizi nasıl okumuş olabilirler? O da önemli bir soru. Bütün bunlar çerçevesinde sizden önce bir Şerif Mardin değerlendirmesi alalım hocam. Daha sonra da onun bu ismi üzerinden yapılan tartışmalara geçelim.
90 yıllık bir ömür, iyi bir ömür ve üstelik çok ciddi çalışmalar ortaya koyan bir şahsiyet olarak düşündüğümüzde bu 90 yıl hakikaten önemli. Şerif Mardin hakikaten birkaç açıdan önemli bir sosyal bilimci, önemli bir sosyolog. Bir defa Türkiye'nin 150 yılı aşan modernlik tarihini anlamaya kendisine adamış bir şahsiyet. Bütün çalışmalarında modernlik çok merkezi bir meseledir. Merkezi problem modernleşmedir. Nasıl modernleşiyoruz, niçin modernleşiyoruz, modernleşmemiz doğru mu, modernleşme etrafında ortaya çıkan resmi politikalar ne kadar tutarlı, ne kadar tutarlı değil, bunun bir yönüyle bilimsel çalışmasını, entelektüel çalışmasını yapan bir şahsiyet Şerif
Hocam
Mardin.
Hemen şeyi hatırlatalım. Türk Modernleşmesi adı altında 4 ciltlik makalelerden oluşan bir eseri de var.
Evet, eseri var. Evet. O makalelere önemli. Hı-hı. Onun dışında mesela Din ve İdeoloji 69 yılında basılıyor. çok önemli bir eser bu konuda.
Evet.
İlk defa 60'ların ortalarında İzmir'de Sümerbank'ta 163 kişilik işçiye uygulamalı bir çalışma yapıyor. Şerif Mardin ve bu çalışmada insanların kendisini hangi kimlik üzerinde tanımladığını göstermeye çalışıyor. O dönemde işte Türk, Müslüman, işçi gibi ifadeler var. İşçiler oldukları halde kendilerini en fazla Türk ve daha sonra da Müslüman olarak tanımlıyorlar burada. Ve Şerif Mardin bunları önümüze koyarak ve tarih içinde Müslümanların kendilerini tanımlama biçimlerini ortaya koyarak Volk İslam, Halk İslamı kavramını öne çıkarıyor. Yani bir saray düzeyinde kitabi olarak geliştirilen, fıkıhla temellendirilen, resmi anlayışla bütünleşen bir İslam anlayışı var. Ama bir de toplum nezdinde çeşitli tarikatlarla, çeşitli tasavvuf eğilimlerle, çeşitli farklı meşreplerle temsil edilen bir İslam anlayışı var. Buna evet. da halk İslamı diyor, Volk evet. İslamı diyor. Evet. Bu sosyolojide çok gündeme gelen, tartışılan bir şey ve Türkiye'de ilk defa din konusunu sosyolojide irtica, mürteci, işi bitmiş bir mesele diye bakmadan objektif olarak anlamaya çalışan bir tutumla karşılaşıyor. Evet. Bu çok önemli. Çünkü Türk modernleşmesi genellikle Kemalizm üzerinde okunuyordu, yorumlanıyordu.
Evet.
Mesela Niyazi Berkes bunu yapan en önemli isimlerden birisiydi. Bunlara göre artık din modernleşmeyle beraber olup bitmiş, geçmişte kalmış olan bir şey. Tamamıyla sekülerleşeceğiz. İlerlerken modernleşmek ilerlemektir. İlerlemek dinden gittikçe arınmaktır. Hala dini taleplerde bulunmak ise gericiliktir.
Hatta dolayısıyla, hocam Berkes'in kitabının adı aslında Sekülerleşme
evet,
Türkiye'de.
Evet, evet.
O kitabı modernleşme diye tercüme ediliyor.
Diyor yani. Çünkü sekülerleşme
eşittir modernleşme.
Modernleşme veya modernleşme eşittir sekülerleşme görüyor.
Evet.
Şerif Mardin böyle görmüyor. Yani bu çok önemli bir şey. Şerif Mardin topluma bakıyor. Kafasındaki Avrupa'yı modernliğin doktrinleriyle çarpılıp ona göre ideolojik davranmıyor. Bunun yerine hem Avrupa'yı modernlik teorilerini okuyor, çok iyi biliyor Şerif Mardin bunları evet. hakikaten. Hem de Türk toplumuna bakıyor. Bu toplumda ne var ne yok. İşte Ömer Lütfi Barkan'a bakıyor. Sabri Ülgener'e bakıyor. Diğer bir takım kaynaklara bakıyor. Camilerin önünde dolaşırken diyor işte en fazla satılan kitaplar arasında 60'ların ortalarında diyor. Gaza ile ilgili kitaplardı. Gazavetnameler dediğimiz.
Evet.
Yani bu toplumda gaza düşüncesinin önemli ideolojisinin önemini anlatıyor. Bakın bugün evet. hala gaza ve cihadı tartışıyoruz.
Evet.
Ve diyor ki yani işte Araplarda İslam üzerinden Türklere geçti. Türkler Anadolu'da İslamlaşma faaliyetinde işte Gazi ünvanını aldılar. Şeye bakalım yani Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Cumhuriyet'in kurucusu diyoruz. Yine Gazi Mustafa Kemal. Ve diyor ki bir devamlılık var. Burada bir kopuş yok. Bir din bitmiyor. Tam tersine aslında din devam ediyor.
Evet.
Ne kadar dine karşıt bir modernleşme çabasına bahsedilirse bahsedilsin diyor. İşte 28 Ekim saat 24'te bütün o entelektüeller, siyasetçiler, bürokratlar kafalarını birden değiştirmiş olamazlar diyor.
Evet.
Bu devam eder diyor. Ve yine diyor ki ya ümmet strüktürü diye bir kavram kullanıyor. Ümmet toplum strüktürü, ümmet toplumsal yapısı. Bu diyor işte daha önce Osmanlı'da nasıl vardıysa Cumhuriyet döneminde de bir geceden bir siyasi müdahaleyle, değişmeyle yok olmaz. Bu devamlılığını sürdürür, toplumsal düzeyde yürür. O nedenle modernleşmeyle birlikte din bitti, yok oldu gibi yaklaşımlar yanlış. Ve burada şuna geliyor, çok önemli, bunun da pratiğini gösteriyor. Nurculuk diyor. Şimdi Kemalist modernliğe göre nurculuk, İslamcılık tamamıyla modernliğe karşı çıkan gerici hareketlerdir.
Evet.
O nedenle en büyük müdahaleyi, en büyük zulmü bu akımlara yaşattılar evet. tek parti döneminde evet. özellikle. İşte Said Nursi hep içeride hayatı geçiyor.
Bir de hemen onu İslamcı hatırlatalım olan, hocam. O kitabı evet. da hani modern evet. Türkiye'de din ve sosyal değişme Bediüzzaman evet. Said Nursi örneği diye bir de kitabı da var.
Bir de kitabı yani. Evet. Şimdi Bediüzzaman adını kullanması da şimdi bu Kemalistlere göre ne demek yani? Nursi demiyorsun, Bediüzzaman diyorsun.
Evet.
Bu da ayrı bir şey hakikaten. Bu statükonun din ve modernlik ilişkilerini, Türkiye okumasını kırmaya yönelen,
alt üst eden
bir aslında yapı bozum yani. Bir okuma tarzı bu. Diyor ki bunlar, diyor, İslam'ın yeniden canlanma arayışlarıdır. Bence bu çok önemli bir tespit. Yani İslam toplumlarında tarih içinde farklı akımlar ortaya çıkıyor. Bu akımlar işte ehli hadis bir dönem deniyor, tecdit deniyor, ihya hareketleri deniyor İmam Gazali ile beraber.
Evet.
Bu konuda çok bilgisi yok Şerif Mahdi'nin ama sosyolog olarak yaptığı tespit önemli. Diyor ki modern dönemde de Nurculuk hareketi, İslamcılık hareketi, yani 19. yüzyılda ortaya çıkıp gelişen, bu 70'lerdeki demiyor, siyasal İslam'ı kastetmiyor. Bunlar, diyor, İslam'ın yeniden canlanmasıdır, diyor. Bunlara mürteci, irtica demek yanlıştır demek, evet, istiyor. Bunları söyleyince çok...
Ve bunları anlamadan da Türk modernleşmesinde anlayamayız.
Anlayamayız. Diyor. Yani Şerif Mardin'in bütün modernleşme okumalarında köşesinde, kenarında, merkezinde, şuradan bununla din vardır mutlaka.
Evet.
Çünkü Türk toplumunda din çok merkezi bir dinamizmdir. Böyle Durkheim'in dediği gibi kurumlardan bir kurum değildir yani din. Pozitivist sosyolojinin dediği gibi.
Evet.
Bu çok önemli bir tutum. Şerif Mardin'in modernlik okuması hem dinle ilişki üzerinden yaptığı okuma açısından önemli, hem de modernleşmeyi her yönüyle ne olursa olsun alalım diye bir tutum içinde değil. Modernleşmenin Türk toplumunun tarihsel, sosyolojik temelleriyle ne kadar uyumlu olup olmadığını, bununla yeniden var olup olmayacağı üzerinden duruyor. Modernlikten taraftar birisi. Ama bu modernlikten taraftar olurken işte din gibi, gelenek gibi yerel unsurların tümüyle tasfiye etmesi talep eden Kemalist modernlik anlayışından farklılaşıyor.
Evet.
Bu onu önemli kılan bir şey. Özellikle de Türkiye'de Özal'dan sonra ve AK Parti ile beraber devam eden din modernlik barışı, yani önemli bir barış şeyidir bu dönemde gelişen. Demokrat Parti ile de kısmen oluyor ama, ve bu dönemde toplumsal çevrenin merkeze doğru yürüyüşü, nüfusun büyük bir kısmının kentlere gelmesi, okuması üniversitelerde, dolayısıyla yine Şerif Mardin'in merkez çevre teorisinin pratiğinin gerçekleşmesi,
evet,
tam da Şerif Mardin'i önemli kılan
önemli
bir
kılıyor. Evet.
Mesele oluyor.
İsterseniz hocam tam burada o tartışmalara geçelim. Ben Şerif Mardin'in ölümünden sonra arkasından yazılan yazıları takip ettim açıkçası. Biraz merkez medyada yazılan, evet, yazılar vardı. Biraz daha böyle sol basında yazılanları, sol medyada yazılanları da takip ettim. Mesela Taner Timur'du bunlardan birisi. Ankara Siyasal'da bir dönem beraber de,
evet,
arkadaşlık yapmışlar. Onun bir eleştiri yazısı vardı. İşte Taha Akyol bir yazı yazdı. İşte Ruşen Çakır'la, evet, daha önce yaptığı röportajlar gündeme geldi. Şimdi benim gördüğüm şunlar tartışılıyor genelde onunla ilgili. Şöyle bir eleştiri var. Ya bu işte Türkiye'deki modernleşmeyi anlama adına başta az önce sizin de izah ettiğiniz işte Bediüzzaman Said Nursi örneği kitabı, Türk modernleşmesi ve dini sosyal değişme adına bir örnek olarak incelemesi. Yine bu Türk modernleşmesini anlama adına tarikatları, Türkiye'deki cemaatleri
sivil toplum olarak
algılama, sivil bir hareket olarak lanse etmesi, evet, bir nevi hani bu adamları başımıza işte Şerif, evet, Mardin çıkarttı, sardı gibi böyle bir eleştiri vardı.
Evet.
Buna bir cevap vermenizi isteyeceğim. Az önce, evet, söylediğiniz aslında o merkez çevre ilişkisi Edward Schiele'se ait, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Şerif Mardin onu tercüme ediyor ve bizim, evet, Türk modernleşmesine, evet, uyarlıyor. Orada da bir eleştiri var hocam.
Evet.
Hani işte Türk modernleşmesi biraz Jacoben bir modernleşme. Aslında çevreyi göz ardı eden,
evet,
bir,
evet,
modernleşme. Merkezde yeni bir burjuvazi oluşturmaya çalışıyor. Yani çevre nereden çıktı? Yani sürekli çevre vurgusu yaptı Şerif Mardin. Yine hani çevreyi henüz modernleşmemiş, evet, çevreleri de hani başımıza sardı. Merkezde sizin de hakkınız var. Gelin merkeze diye. Bu da bir eleştiriydi. Bir de mahalle baskısı var. İsterseniz mahalle baskısı meselesini sonra değerlendirelim. Bu iki konu belki eleştirilerin bütünü biraz burada saklı. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz?
Şimdi tabii genellikle Avrupalı, Amerikalı entelektüeller Türk modernleşmesini Kemalistler üzerinden okuyorlardı ve dolayısıyla burada dinle çok mesafe içinde duruyorlardı. Şerif Mardin bunu aşma konusunda çok büyük bir rol oynadı. Ve Şerif Mardin'in okumalarıyla birlikte aslında Türk modernleşmesinin de dinle modernliğin birbirine karşıt olmadığını ama bunun uygulama biçimi olan Kemalistlerin, elitistlerin böyle bir projeye yöneldiklerini ortaya koyuyor. İlk çalışması da nitekim Yeni Osmanlıların doğuşu adını taşıyor. Yani Namık Kemal'i, Suavi'yi, Ziya Paşa'yı araştırıyor ve onların ürettiği yeni söylemin hem modern hem de İslami nitelikler taşıdığını ortaya koyuyor. Çok önemli. Çünkü Namık Kemal, Ziya Paşa, İslam aydınları bunlar. Osmanlı aydınları kadar Müslüman aydınları, Türk aydınları. Ve bunlar parlamento, işte efendim, işte demokrasi ve diğer meseleleri tartışıyorlar siyasi olarak. Bunun bizim siyasal kültürümüzde karşılığının ne olduğunu da bulmaya çalışıyorlar. Ezberci değiller. Hemen batıda bulduk en iyisi yapışalım değil. Hakikaten bunların bizim siyasal kültürümüzde bir karşılığı var mı yok mu? O nedenle aslında modern siyasal kültürü İslami siyasal kültür içinde mecziden, onu yeniden üreten şahsiyetler.
Evet.
Ve modernlikle dinin çatışmadığını bu örneklerde de görüyoruz. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte ilanından sonra bu projeden, bu ilişki tarzından vazgeçiyor. Şerif Mardin bunlara dikkat çekiyor. Ve ona göre tarikatlar, cemaatler nasıl ki ümmet strüktürü dedik devamlılık arz ediyorsa, gaza ideolojisi devamlılık arz ediyorsa, bunlar da bu Türk toplumunun temel dinamiklerinden birisi. Tarih içinde vardılar, bugün de varlar. Kemalizm yoktur demekle yok olmuyorlar. Kağıt üzerinde yoktur diyorsunuz ama toplumda varlığını sürdürüyor bunlar.
Evet.
Şerif Mardin Türkiye'de sivil toplum kavramını ilk tartışmaya açan, getiren bir şahsiyet. Sivil toplum dediğimiz şey de politik olmayan, politik toplumun dışında toplumsal alandaki gruplardır, hareketlerdir. Türkiye tarihine baktığınız zaman burada mezheplerle, tarikatlarla, cemaatlerle karşılaşıyorsunuz. Sınıf çok ikincil bir şey.
Evet.
Yani Avrupa'daki sivil toplumsal alanda sendikaları veya işte oradaki modern toplumsal hareketleri Türkiye'de hemen bulmak mümkün değil yani tarihsel olarak. Bunlar var ve Şerif Mardin de bunların var olduğunu ve devam ettiğini söyledi.
Evet.
Tabii bu Kemalist modernleşme projesine uymayan bir şey. Yani diğer meselesi merkez çevre meselesi. Evet. Merkez çevre de aynı bakış açısına oturuyor. Şerif Mardin diyor ki aslında diyor yani bizde diyor merkez çevre Osmanlı döneminde de vardı. Saray vardı. Saray belli bir elit kesimden oluşuyordu. Sarayın din anlayışı kitabiydi. Kullanılan dil işte Osmanlıca çok ciddi bir eğitim düzeyinden sonra kazanılan bir dildi. Homojen bir kültür var diyor. Bir de diyor Osmanlı'da çevre var yani halk kültürü var.
Bunu Türkler, bir de bütün toplumlara da şamil
tabii,
ediyorum.
Tabii,
her toplumun bir merkezi
tabii,
vardır.
Tabii
diyor.
Bütün toplumlardan. Evet. Mesela bu antropologlardan ve sosyologlardan yararlanıyor.
Evet.
Ve bizde de diyor bu var. Osmanlı'da bu. Fakat bundan gelen bir takım modern dönem aydınları bu saray kültürüyle halk kültürü arasındaki mesafeyi aşarak ikisini birleştirmek istediler diyor. Sorunun buradan kaynaklandığını sandılar diyor. Hakikaten Ziya Gökalp'in mesela Türkçülüğün esaslarını okuyalım. Saray kültürü, halk kültürü ayrımını kullanır. Osmanlı her şeyiyle, diliyle, şuyla, buyla saray denir. Halkta olana da Türk der. Ya Osmanlı sanki Türk değilmiş gibi böyle garip bir sınıflamaya
evet,
başvurur.
Evet.
Halka doğru dergiyi çıkarırlar bunlar. Cumhuriyet döneminde de halk evleri, Cumhuriyet Halk Partisi gibi arayışlar yine aslında bunun bir devamlılığını devam anlatıyor diyor.
Evet.
Ve Cumhuriyet modernleşmesi de bu çevre ve merkez ayrımından kaynaklanan sorunlar, diyalektikler var. Bunları aşmak için ortaya çıktı. İşte diyelim ki doğuda 19. yüzyılda Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede isyanlar oldu. Bunlara bugünkü Kürt milliyetçileri Kürt isyanları diyor. Bu aslında alakasız bir şey. Bu tamamıyla oradaki yerel beylerin merkezi hükümet tarafından yetkilerinin alınması karşısında ortaya koydukları isyanlardır. İsyanlar, evet. Yani çevreye merkez fazla müdahale ettiği için çevre de buna tepki gösteriyor.
Evet.
Bu değişik biçimlerde devam ediyor. Şerif Mardin diyor ki modern dönemde de devam etti diyor.
Etti.
Bu.
Yani Cumhuriyet döneminde de devam ediyor.
Cumhuriyet döneminde de diyor merkez diyor.
Kemalizm yeni merkezi oluşturuyor.
Yeni merkezi oluşturuyor diyor. Moderniteyi de yukarıdan dayatmaya çalıştı diyor. Merkez de diyor merkezin bu dayatmalarında özellikle dine de mesafe koyarak dayattığı için çevre de daha dinsel, daha farklılıklar taşıyan bir şey, daha heterojen bir alan. Zaten merkez bu farklılıklara kozmopolit diyor ve kötü görüyor.
Evet.
Bütünlüğü bozuyor diyor.
Evet.
Hepsi tek dil olacak, tek biçim olacak, tek kıyafet olacak, tek mezhep olacak. Yani Cumhuriyet'in ideolojisi budur. Evet, birliği sağlama. Evet. Ya parçalanmadan gelmiş. Bunu da anlamanın bir şeyi var.
Evet.
Ama diyor çevre buna tepki gösterdi yani. Kendi varlığını korumak istedi, devam ettirmek istedi. Yani bir dönem halk müziği yasaklanıyor mesela. Ama bir dönemde halk müziğiyle ilgili şeyler toplanıyor.
Yani folklorik bir unsur olarak bir kabul ediliyor.
Kabul ediliyor.
Müzelik
Batı
bir durum.
Batı müziği yüceltiliyor.
Yüceltiliyor.
Şimdi hakikaten yani bu halka, çevreye müdahale etmektir. Ama halk müziği yasaklanmasına rağmen yasaklı kalabildi mi? Yok yani. Bugün yine yeniden Neşet Ertaş'ı seviyoruz, dinliyoruz değil mi?
Evet.
Aşık Veysel'i falan dinliyoruz yani.
Bir de hocam yine o Şerif Mardin'in tespitine
tarikatlar
göre
tarikatlar da öyle. Onlar evet, da çevreden
yani
ilişkili.
Kemalizmin o 20-30 yıllık o aşırı baskın
evet,
merkeziyleştirmesi de Demokrat Parti ile geri yıkılıyor.
Geri yıkılıyor.
Çevre merkeze doğru
evet, yürüyor.
Yürümeye başlıyor.
Yürümeye başlıyor. ANAP'la ve AK Parti ile de bu daha da belirgin hale geliyor.
Hatta çevre merkeziyleşmeye
merkezileşiyor.
Başlıyor.
Bence AK Parti ile birlikte artık yeni dönemde çevre merkez şeyi de bitti yani.
Bitti. Evet.
Yani nüfusun %75'i artık şehirlerde.
Evet.
Çevreden gelenlerde de eğitim düzeyi yüksek olan insanlar var. Dünyayla entegre olan insanlar var. Tüccarlar, akademisyenler, medya grupları, bürokraside yer almaları.
Evet.
Dolayısıyla AK Parti'nin en büyük şeyi bence çevre ve merkez diyalektiğini bitirmiş olması. En büyük
bitirdi.
Rolü.
Önündeki en büyük problem de belki
problem
hocam.
Problem de bu.
Çevreden merkeze taşınılan o değerlerin karizmasını yüce tutmak belki.
Yani şimdi,
yüceltmek ya da.
Evet. Şimdi bu evet, önemli. Geçen Süleyman Seyfi Hoca da çok güzel evet, bir teşbihte bulundu. Yani AK Parti bir dalga üzerinde, gemi üzerinden geldi, deniz getirdi.
Evet.
Şimdi o devam edecek mi etmeyecek mi? Yani çevre bir deniz, onun üzerinden geldi merkeze ama kendisi de merkez oldu şimdi.
Evet.
Dolayısıyla çevreyle merkez birleşti. Şimdi siyasetin tartışma alanı, tartışma diyalektiği, ayrışma alanı ne olacak?
Ne olacak?
Siyasi bunalım biraz da bundan kaynaklanan bir şey
belki. Belki faydamıza daha yeni dinamikler keşfedeceğiz hocam.
Evet, evet. Belki bu tarihsel sorunumuzu evet, aşmış.
Aşıp.
Yani daha yeni aslında evet yani bunu aştık. Yeni bir sayfa açmamız gerekiyor.
Sayfa açmamız
yani
gerekiyor. Doğru. Hocam süremiz de azalıyor. Konuşacağımız evet, başka meseleler de var. Ben Şerif Mardin konusunu kapatmadan önce şu meşhur mahalle baskısı evet, kavramını da sormak istiyorum. İlginç bu kavram hocam, AK Parti'nin liberal reformlarla Avrupa'da da alkış topladığı bir dönemde söylenmiş bir şey. Yani evet, 2007'de söyledi. Hatta bunun işte AK Parti'ye bir uyarı olduğu o zaman konuşulmuştu. Mahalle baskısının işte AK Parti'yi bir otoriterliğe götüreceğinden de bahsetmişti Şerif Mardin. Çok da kullanıldı, istismar edildi evet, bu mahalle evet, baskısı kavramı. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme alabilir miyiz sizden?
Yani bu evet, özellikle Şerif Mardin'in biraz daha içinde bulunduğu elit kesimin kaygılarını anlatmaya yönelik bir kavramsallaştırma bu. Şerif Mardin sonuçta sosyolojisine baktığımız zaman, yani kişisel sosyolojisine, ailesinin sosyolojisine baktığımız zaman elit bir aileden geliyor. Beyaz Türkler dediğimiz kesimle birlikte
evet,
yaşıyor.
Evet.
Ama çok büyük bir cesaret o elit kesimin egemen olan tabularını da sarsan bir adam.
Evet.
Fakat bununla beraber onun mahallesinde yaşayan, onların kaygılarını yakından gören, bizden daha fazla gören birisi.
Endişeli modernlere de yakın yani.
Evet, endişeli modernlere ve bence onların bir yönüyle sözcülüğünü orada yaptı. Evet. Onların kaygılarını dile getirdi.
Evet.
Ve mahalle baskısı burada önemli bir rol oynadı. Çünkü mahalle bizim modernleşmemizin daha başlangıç yıllarında Şinasi tarafından da ele alınan, şairin evlenmesinde ele alınan bir konu, önemli bir konu. Daha çok mahalle burada bir defa olumsuz olarak imgeleniyor.
Evet.
Mahalle gelenekçi, baskıcı, otoriter bir kültür olarak algılanıyor.
Evet, evet.
Siyasi olarak değerlendiriliyor. Siyasi olarak belki iktidar paylaşımı konusunda böyle bir özelliği var ama mahalle sosyoloji açısından ele aldığında aslında çok güzel, çok değerli, dayanışma özelliklerini üzerinde taşıyan, daha insana huzur ve güven veren bir ortam.
Evet.
Bununla da evet, AK Parti'nin yükselişi karşısında modernlerin duyduğu, yani seküler modernlerin diyelim.
Evet,
seküler
evet.
Modernlerin duyduğu endişeyi aslında tercüme eden bir şey. Ve buradan yola çıkarak AK Parti'yi de uyaran bir söylem aslında.
Evet.
2007'de çok erken bir şey bence. Yani hakikaten AK Parti henüz daha var olma, yok olma mücadelesini veriyor.
Evet.
Bırakın bir otoriter, bir buyrukçu,
muktedir
bir emredici
de olamadığı bir zamandı
bir,
henüz.
Bir zaman değil yani.
Evet.
Dolayısıyla 2013'ten sonraki bazı uygulamalar, kısmen bazı uygulamalar bunlarla yakınlık arz ediyor yani. Hepsi demek büyük haksızlık olur. Belki daha sonra konuşsaydı ama çok erken bir konuşma. Belki önceden bunları hissetmesi ve özellikle o içinde bulunduğu sosyal sınıfı hissetmesi ve onlara tercüman olması açısından önemli bir kavram.
Evet.
Bunun dışında bu kavramın dediğim gibi mahalle gibi önemli geleneksel bir kavramı mahalleden gelenlere karşı kullanılması çok karşılığı olan bir şey değil. Çünkü bir yönüyle de mahalle kalmadı. O mahalleciler geldiler, sitelerde yaşıyorlar, Boğaz'da villalarda yaşıyorlar.
Evet.
Yeni zenginliklerle beraber var oluyorlar, mahallelerini değiştiriyorlar.
Bir de ortak paydalar da çoğaldı.
Evet, ortak paydalar çoğalıyor.
Maddi zenginlik, refah.
Tatil yapıyorlar.
Evet.
Yani merkezdekiler gibi tatilleri var. O dünyayı geziyorlar, kolejleri okuyorlar, birkaç dil biliyorlar.
Lüks arabalara
dolayısıyla
biniyorlar.
Artık mahalle kalmadı.
Kalmadı.
Yani.
Mahalleler birleşti.
Mahalleler arasılıklar var. Mahalleler birbirine eridi.
Evet.
Mahalleler sona erdi. Yani bu Mustafa Kutlu'nun Beyhude Ömrüm'de köyün sonunu anlatıyor. Belki mahallenin sonunu anlatan bir öykü vardır, biz bilmiyoruz. Mahalle kalmadı yani maalesef yani.
Evet, evet.
Hocam, kalmayan olmayan bir şeyin de baskısı olmaz,
olmaz
bence.
Evet, evet. Hocam Şerif Mardin'le ilgili değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Süremiz de azaldı. Son bir konumuz var. Sizden bir 7-8 dakikada o konuda değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Hocam üniversite meselesi önemli bir mesele. Türkiye'de ailelerin çocuklarını, yeni nesilleri böyle dikey hareketlilik açısından değerlendirdiği bir alan, eğitim alanı.
Evet, evet.
Yani insanlar çocuklarını en iyi şekilde bir üniversite eğitimiyle sınıf atlayacağını, tabiri caizse statü atlayacağını varsayıyor. Bunun önemli bir doğruluk payı da var.
Evet.
Ve önem veriyorlar çocuklarının eğitimine. Öyle ki bu eğitim özellikle 70'li 80'li yıllarda Türkiye'de göçü de ciddi şekilde besleyen bir unsurdu. İnsanlar çocuklarını okutmak için köylerden kasabalara, ilçelere, illere göçüyorlardı. Üniversitelerin olduğu yerlere göçler oluyordu. Fakat özellikle son birkaç yıldır üniversitelere karşı bir şey var. Bir boş vermişlik var gibi geliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Boş kalan kontenjanlardan anlıyoruz. Bugün 200'ü geçen bir sayı söz konusu Türkiye'de. Yok, üniversite adedi olarak hocam.
Üniversite adedi
olarak,
evet.
Sırf İstanbul'da şu an 60'a yakın üniversite var hocam. Bunların 9 tanesi devlet üniversitesi, 50'den fazla vakıf üniversitesi var.
Evet.
Yüz binleri bulan bir kontenjan söz konusu. Sadece İstanbul'da birkaç yüz bin kontenjan olan bir durum söz konusu. Eskiden en dip puana sahip olan fakülteler bile dolardı. Yani boş kontenjan diye bir şey söz konusu değildi. Sadece devlet üniversiteleri varken 80'li 90'lı yıllarda. Bugün ek yerleştirmeler yapıldığı halde 322 bin kontenjan boş kalmış hocam.
Evet.
Yani bunların 200 yaklaşık 250 bini ön lisans programlarında boşluk var. 125 bini de lisans programlarında boşluk var. En popüler fakülteler hukuk fakülteleri ve ilahiyat fakülteleri olmuş hocam. Hiç boşluk yokmuş. Boş kontenjan yokmuş. Ama artık hani üniversite mezunu olmak rafa kalkmış gibi. Daha seçici davranıyor öğrenciler.
Evet, evet.
Bu konuyu biraz değerlendirelim evet, isterseniz. Evet. Yani üniversite ne ifade ediyor? İşte batıda olduğu gibi ya da dünyanın daha gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi üniversite eğitimini yeterince değerlendirebiliyor muyuz?
Evet.
Bu boş kontenjanları bu manada nasıl değerlendirirsiniz evet. hocam?
Şimdi tabii Türkiye'de uzun süre üniversiteli olmak çok ayrıcalıklı bir şeydi. Türkiye'de Özal'ın zamanına kadar toplam 3 ya da 4 üniversite vardı. Özal geldi 25 üniversite açtı. Özellikle sol muhalefet buna çok karşı çıktı. Yani bunların gereksiz olduğunu söyleyip durdu. AK Parti döneminde toplumun bu üniversiteyi okuma talebini karşılama çabası devam etti. Ve dolayısıyla işte bugün 200'ü aşan üniversiteler ortaya çıktı. Her ilimizde üniversite var artık. Ve halkın çocuğunu okutma, üniversiteyi yapma talebi de karşılandı bir açıdan. Bu birinci aşama ve önemli bir aşama, bir eşik aşıldı. Burada ikinci aşama toplumun üniversiteyi okumak hem bir meslek sahibi olma hem de toplumda saygın kişi olma olarak görüyordu ve önemsiyordu. Bunun için yemiyordu, içmiyordu, çocuğunun üniversiteye gitmesini için çaba harcıyordu. Yani işte tosununu satıyordu. Öğrencim vardı yani
evet,
üniversite.
Evet.
Babası Ergani'de tosununu satmış, göndermiş işte okusun, yurt parasını ödesin, bilmem evet. ne yapsın. Çok büyük anlamlar yüklüyor insanlar üniversiteye.
Evet.
Çocuğu okuyor, çocuğun üniversiteli olmasında övünüyor, onur duyuyor. Kendisi belki ilkokul mezunu.
Evet.
Ve böyle bir şey olması onun için çok büyük bir değer taşıyor. Sonra üniversiteyi bitiriyor. Fakat işte öğretmen olamıyor, mühendis olamıyor. İşte bitirdiği bölümünde iş bulamıyor.
Evet.
Bunun üzerine şu soru çıkıyor ortaya bu defa. Yani bu üniversiteyi bitiriyoruz ama neye yarıyor ki? Hangi işte iş sağlıyor mu, sağlamıyor mu?
Meslek edinilebiliyor mu,
meslek ediniliyor mu, edinemiyor mu? Şimdi eskiden Türkiye'de meslek okulları çok ciddi anlamda ara eleman yetiştiriyordu. Üniversiteye az insan gidiyordu. Şimdi herkes üniversiteye yığılınca meslek liselerine gidenler çok çok kapasitesi düşük olan ve dolayısıyla sağlıklı bir eğitim içinde geçmeyen kişilerden oluşuyor. Öte yandan burayı bitirenler de diyelim ki işte 70 tane sosyoloji bölümü mezunu var. İşte diğer bölümlerin her birisi iletişim fakültesi aynı oranda. Türkiye'nin kapasitesinin çok üstünde insanlar yetişiyor. İletişim mezunları kalkıyor öğretmen olmak için mücadele ediyorlar. Ya bu sizin işiniz değildir. Sizin işiniz gazeteciliktir dediğimiz zaman da biz sanki onların işini engellemiş oluyoruz.
Evet.
O zaman burada bir planlama sorunumuz var. Yeniden yüksek öğretimi planlamamız gerekiyor.
Evet.
Bir, ya hakikaten evet birçok vatandaşımıza yüksek öğretim imkanı sunuyorsak ve sunduğumuz bu imkanlarla Türkiye'nin kapasitesini çok ötesine taşıyorsa birkaç şey yapmamız lazım. Ya bu kapasiteyi azaltıp meslek liselerine yönlendirmemiz lazım. Ya da bu kapasitenin içeriğini zenginleştirip, geliştirip burada yetişen çocukların sadece Türkiye'de değil, dünyada da rahatlıkla iş bulabilecek bir donanıma sahip olmalarını sağlamamız gerekiyor.
Evet.
O zaman 200 üniversite olsun, daha fazla olsun, İngilizceyi bilsin, Arapçayı bilsin, Afrika'da, Orta Asya'da, Avrupa'da iyi bir mühendis, iyi bir sosyolog, iyi bir doktor gidip rahatlıkla iş bulabilir.
Evet.
Mesela Türkiye'de yetişen doktorlar öyle.
Evet.
Dünyanın her yerinde, hakikaten Amerika'da da dahil olmak üzere bizim çok iyi Hacettepe'de,
İş yapabiliyorlar. Cerrahpaşa'dan mezun
yetişiyor.
Evet.
bu şekilde yetiştirirsek, evet, bu hem Türkiye'de insan gücünün çok kaliteli olması ve dünyada bunun pazarlanması, işte Türkiye'nin nüfusunun dünya üzerinde de etkili hale gelmesi demek, evet, yani. Nüfus
hocam,
bu demek.
Hocam burada bir de şöyle bir yani problem ortaya çıkmıyor mu? Yani hep bu tabii ailelerin yönlendirmesi de böyle. O kuşak değiştikçe, üniversite, evet, eğitimi alan yeni kuşak ortaya çıktıkça bu değişecektir eminim ama üniversite sadece meslek midir? Yani insanın şahsiyetine, kültürel gelişimine, sosyal gelişimine, elbette, bir katkısı var. Bu sanki çok göz ardı ediliyor
bu,
gibi.
Kesinlikle.
Yani
bu
üniversiteden önemli. Mezun oldunuz, işiniz varsa o eğitim işinize yaramamıştır. O alanla ilgili bir iş yapmadıysanız boşuna 5 yıl, evet, ömrünüzden çalınmıştır gibi bir algı var Türkiye'de.
Bu çok yanlış bir şey. Yani insan üniversite ortamında birçok şey okuyor, öğreniyor, insanlarla tanışıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı sınıflarından, özellikle üniversitede kulüp faaliyetlerine katılıyor, toplantılar yapıyor ve onun dünyasını çok zenginleştiren, geliştiren bir şey üniversite ortamı. İnsanı sosyalleştiren bir yer ve bundan yararlanan devlet diyor ki ben sana ortam sağlıyorum, gel bu ortamdan yararlan diyor.
Evet.
Ben artık seni bütün ayrıntılarıyla kontrol etmek istemem diyor. Burada kendini geliştir, dil öğren, mesleğinde kendini geliştir, sosyal çevre kazan. Ondan sonra da git diyor, dünyada, Türkiye'de ne iş yaparsan yap diyor.
Evet.
Bu bir politika.
Evet.
Önemli bir politika. Ama insanlarımız diyor ki yok diyor, bitirdiğimiz zaman iş bulalım.
İş bulalım.
Yani devletin iş kapısı olmasını istiyor. Ya evet, öğretmenler niye atanmıyor?
Evet.
Atanıp atanmama diye bir şey yok. Devlet ihtiyacı olur kurumu, imtihanını açar. Mühendis ne kadar ihtiyacı var, öğretmen ne kadar varsa alır. Burada bence bu kontenjanların çoğu ön lisans programlarının çok radikal bir biçimde değiştirilmesi lazım. Bir, bunlar tamamıyla meslek öğretmeye yönelik olmalı.
Evet.
Ve meslek lisesiyle birleştirilmesi gerekir. Meslek
sınavsız geçilmesi lazım.
Sınavsız belki. Ve meslek lisesinden mezun olanların alınması lazım.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
Buraya giden herkese hayal satıyorlar. Diyorlar ki işte Adalet Yüksekokulu 2 yıllık gidersin, sonra dikey
hukuka geçersin.
Hukuka geçersin. Sosyoloji 2 yıl geçersin. Yok, gelenler var. Bizde mesela öğrencim vardı. İşte 3 kişi gönderiliyor diyelim. Hakikaten seviyeleri çok düşük ve kapasiteleri düşük. Dolayısıyla bu meslek yüksekokulları efendim işte o ilçe gelişsin, bu ilçe kalkınsın. Böyle bir şey olmuyor. Yani işte Elazığ'da diyelim ipekçilik tarihte yapılmış, şimdi yine yapılabilir. Orada ipekçilik meslek yüksekokulu açalım. Güzel bir fikir, harika bir fikir. Ama hakikaten oraya gelen çocuk bunu yapmak için mi geliyor, yoksa ya ben
patlama
bir an
taşı.
Önce evet.
Evet.
Bunu ölçmemiz gerekiyor.
Lazım.
Artık
doğru.
Yüksek öğretimde ölçme değerlendirme sistemi çok önemli bir sistem.
Evet. Planlama açısından da önemli.
Planlama çok önemli bir şey.
Evet. Evet.
Bu meslek yüksekokullarının ikinci öğretimlerin,
evet,
revize edilmesi
lazım.
Öğretim.
Bir de tek istihdamı, daha doğrusu çoğunluk istihdamı devlet olan meslek şeylerinin de kontenjanlarının, bölümlerinin de iyi hesaplanması
i̇yi,
lazım.
Yani bunların
yani devletin
diyelim,
30 bin öğretmeni ihtiyacı, evet, varsa her yıl 300 bin eğitim fakültesinden öğretmen mezun olmasın.
Olmasın
yani.
Veya işte, evet, biyoloji, her yere biyoloji, sosyoloji açmaya gerek yok,
gerek
ihtiyaç
yok.
Yoksa.
Evet, kalite de düşüyor.
Kalite hocam. De düşüyor.
Hoca bulunamıyor.
Farabi sistemi, Farabi değişim programı YÖK geliştirmişti. Çok harika bir projeydi, programdı.
Evet.
Yani işte İstanbul'a ben öğretim üyesiysem, Buş, Bingöl ya da Van veya başka bir yere gidip bir dönem, 2 dönem hocalık yapabilirim gibi. Ama Taşlı'daki üniversiteler buna direndiler. Bu merkezden gelecekler veya dışarıdan geleceklere niye fazla para veriyorsunuz? Biz üvey evlat mıyız gibi. Garip kıskançlıklar yaşanıyor.
Evet,
yani
evet,
devlet bunu kendisi projelendiriyor. Devletin cebinden para gidiyor. Sanki onun cebinden gidiyormuş gibi tepkiler doğdu.
Evet.
Bu yürürlüğe girmedi. Mesela 12 Eylül'den sonra rotasyon vardı.
Evet.
Yani bizim iletişim fakültesinde profesör, diğer birçok fakültede profesörler,
evet,
çok birikmiş vaziyette. Bunlar yeni açılan taşra çevre üniversitelerine
norm kadroyla, evet, dağıtılabilir.
Bu tür şekilde zorla değil ama,
evet,
bu Farabi programı tarzı programlarla
cazip hale getirilerek,
evet, bunlar uygulanabilir.
Evet.
Bu üniversitelerin kalitesi artar.
Evet.
Dolayısıyla bu üniversitelerimizin şimdi bundan sonra yapacağımız lüks binalar yapmak değil kesinlikle. İyi bir yabancı dil ve iyi eğitim.
Yani iyi bir müfredat sağlamak. Ve iyi hoca, akademik kadro lazım.
İyi hoca ve
yani.
İyi bir dil eğitimi. Evet. Çünkü artık küresel dünyada bu insanlarımız iş bulsun, çalışsın.
Doğru hocam.
Yani Türkiye'yi sadece düşünmesinler.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, uzun bir aradan sonra tekrar Kırkambar'a başladık. Bugün bizim programımızın usulünü tekrar bir değerlendirdik hocamla beraber. Şerif Mardin'i konuştuk, üniversiteleri konuştuk. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar sizinle birlikte olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın efendim.